Ayrım 12 Hesaplaşma Atakan Büyükdağ Sayfa 196. 1. Halif Aks ve Planör ikilisi 4. saatin sonunda Norveç semalarına ulaşmıştı. Hava tahmin edildiği gibi temizdi, şimdilik her şey yolunda görünüyordu. 1. Halif Aks için artık sadece sıkı olan bataklıklarına doğru yönelmek ve hedefe ulaşınca da çektiği planörü ipten kurtararak iniş yapmasını sağlamak kalmıştı. Pilotlar inişe hazır olun emri verince planördeki komandoları da bir heyecan sarmıştı. Azılı operasyona sadece saatler kalmıştı. 1. Halif Aks ve planör ikilisi tam Skoland bataklıklarına doğru yönelmişti ki kokpitin içerisine anlamsız bir duman sardı. Kaptan Cooper hemen dumanın nereden çıktığına baktı ve kahretsin, Rebecca sinyal alıcısı yanmış. Kaç kere uyardım, şunu biraz daha deneyelim, test aşamasında da hata veriyor diye, ama zamanımız yok dediler. Şimdi yönümüzü bulmak için elimizde sadece bir harita ve görmeye çalıştığımız bir L harfinde ışık var. Yüksek uçuş yapıyoruz, bu şartlar altında iniş yerini nasıl bulacağız dedi ve samanlıkta iğne arar gibi iniş noktasını aramaya başladı. Norveç semalarında neler yaşandığını bilmeyen Haugland ise aşağıda Eureka antenini kurmuş, sinyallerin eşleşmesini bekliyordu. Platon'un sessizliğini bozan uçak motorlarının uzaktan gelen seslerini duyan Poulson, komandoların az sonra iniş yapacağını anlayarak hemen ışıklar diye bağırdı ve talimatı alan Helberg ve Kjellstrup koşarak L harfi oluşturacak olan kırmızı ışıkları ardı ardına yakıp söndürmeye başladılar. Her an bir planörün inmesini bekleyen Poulson ve ekibi ışıkları yakıp söndürerek bekleyişlerini devam ettiriyorlardı. Fakat Norveç semalarında her şey istenildiği gibi gitmiyordu. 1. Halif Aks ve planör ikilisinin kaptanı Cooper, gökyüzünde oluşmaya başlayan bulutlardan dolayı görüş kabiliyetini iyice kaybetmişti. Havada defalarca tur atmış ama bir türlü iniş yerini görememişti. Yakıtının da iyice azaldığını fark eden Cooper, 4 saattir uçuyoruz, geri dönmekten başka şansımız yok. Hatta planörü güvenli bir bölgeye indirebileceğimizden bile şüpheliyim diyerek bulutların üzerine çıkıp İskoçya'ya doğru güvenli uçuş yapmaya karar verdi. Operasyonu iptal etmek planörün içerisindeki komandoların hayatını tehlikeye atmaktan daha iyiydi. Cooper Halif Aks'ı tam gaz gökyüzüne çıkartırken aynı zamanda müthiş de bir yakıt tüketimi gerçekleştiriyordu. Yine de kararlıydı. Tüm ekibin kaderi kendi ellerindeydi. O da garanti gördüğü şeyi yaptı ve yükselmeye başladı. Şimdi 3000 metreyi aşmıştı, ardından bulutları da aşıp 3600 metreye çıktı. Kaptan Cooper tam rotayı İskoçya'ya çevirmişti ki pervanelerin zorlandığını, camların çatırdamaya başladığını fark etti. Arkasında çektiği planör de iyice ağırlaşmaya başlamıştı. Cooper, bu ağırlaşma bana hiç de masum görünmüyor diyerek hem kendi uçağını hem de arkasındaki planörü inceledi. Cevabı bulan Cooper yanındaki yardımcı pilota dönerek, kahretsin, korktuğum başıma geldi. Daha yukarılara çıktıkça hava derecesi daha da düştü tabii. Uçaklar buz tutmuş. Ağırlaşma da bundan kaynaklanıyor. Ağırlaşma bize daha fazla yakıt tükettirecek. Bu bir problem ama ortada daha büyük bir problem var. Ya ip buz tutarsa ne olacak? Hemen alçalmamız lazım diyen Kaptan Cooper, kabus gibi düşünceler nedeniyle terlemeye başlamıştı. Evet, alçalmak belki buzu çözerdi ama zirvesi neredeyse 1800 metreyi bulan Norveç dağlarından kendisini sıyırmak için de belirli bir yüksekliği koruması gerekiyordu. Kaptan Cooper adeta ateşle dans ediyordu. Şimdi 2000 metreye kadar inmişti ama beladan kurtulamamıştı. Şu anda hem bulutların sınırındaydı hem de rüzgar başlamıştı. Bir de şimdi karşısına hava celbi çıkmış ve uçaklar türbülansa girmişti. Şimdi Norveç semalarında bir sağa bir sola savruluyorlardı. İlk sarsılmayı atlattılar ama ardından ikincisi, ardından da üçüncüsü geldi. Nihayet az sonra türbülansları atlatmışlardı. Şimdi her şey daha kolaylaşmış, bir hafifleme oluşmuştu. Hafiflik mi? 37. Bölüm Ölümle Burun Buruna. Evet, hafiflik. Halif Aks sanki rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş gibi artık daha rahat süzülüyor, daha kolay hızlanıyordu. Kaptan Cooper hafifliğin sebebinin planör olduğunu anlamıştı. Çaresizce başını ellerinin arasına aldı ve ne yaptık biz dedi. Buz tutmuş halat savrulmalara daha fazla dayanamayınca kopmuş ve planörü kendisi için imkansız bir yükseklikte Halif Aks'tan ayırmıştı. 2000 metreden serbest düşüşe bırakılan planörün pilotları şimdi herkes ölmeye hazır olsun anonsunu yaparak arkalarına yaslandılar. Bu yükseklikten kontrollü iniş yapmak olanaksızdı. Hem de bilmedikleri, savruldukları bir noktaya. Tek yapabilecekleri umutsuz bir şekilde imkansızı başarmaya çalışarak kontrollü çarpma sağlamak ve en azından planördeki birkaç kişiyi kurtarabilmekti. Bulutları aşıp zemine doğru kontrolsüzce ilerleyen planör 600 metrede bir dağ yamacına çarptı ve iki pilot da orada öldü. 600 metreden savrulan planörde artık pilot da yoktu. Planör savrularak ve sürünerek dağın eteklerine doğru iniyordu. Önce kanatları koptu, ardından gövdesi yırtıldı ve en nihayetinde zemine çarparak durdu. Dağın yamacına sürünmeleri biraz olsun serbest düşüşü dizginlemiş ve planörün hızını yavaşlatmıştı. Mucizevi bir şekilde 9 kişi yaralı olarak kurtuldu. Diğerleri hemen orada can verdiler. 9 yaralı sürünerek uçağın yırtık gövdesinden dışarı çıktı ve nerede oldukları hakkında herhangi bir fikirleri olmadan sıfırın altındaki bir dondurucu soğuklukta karların üzerine kendilerini bıraktılar. Peki ya ikinci Halifax ve planör ikilisi ne durumdaydı? Onlara diğer ekiple buluşamasalar bile devam etme emri verilmişti. Eğer onlar başarılı bir şekilde inebilirlerse en azından operasyonu kendileri yürütebilirlerdi. Norveç semalarına girmiş olan 2. Halifax ve planör ikilisi de zor zamanlar yaşıyorlardı. Onların da radarı bozulmuştu ve iniş yerini bulamıyorlardı. Yakıtlarının da azaldığını fark eden Kaptan Parkinson da 1. Halifax'ın kaptanı Cooper gibi dönüş kararı aldı. Yükseğe çıktıklarında buzlandıklarını fark edince alçaktan uçmaya karar veren Parkinson, 1. Halifax'ın kaptanı Cooper'dan daha da alçaklara indi ve bir anda kendisini Halstead Dağı'nın zirvesiyle karşı karşıya buldu. Ani bir manevrayla kurtulmaya çalışan Parkinson, yaptığı manevrayla planörü de kendisinden ayırdı. Şimdi planör havada kontrolsüzce dönerek ilerliyor, Parkinson'ın komuta ettiği Halifax ise dağın zirvesini aşmaya çalışıyordu. Son bir hamleyle kurtulmaya çalışan Parkinson başarılı olamadı ve dağın zirvesine oldukça kuvvetli bir şekilde çarptı. Bir anda havaya bir alev kümesi saçıldı. Halifax'ın pilotları o anda orada can verdiler. Bu sırada dönerek düşen planör çarpmadan önce Halifax'tan ayrıldığı için serbest bir şekilde ilerleyebilme şansı bulmuştu. Havada kontrolsüzce savrulan planörün pilotları bir kökner ağacı kümesine doğru ilerlediklerini gördüler. Bu ağaç kümesine çarparlarsa düşüş hızlarını yavaşlatabilirlerdi. Öte yandan önde oturdukları için çarpma sonucunda kendilerinin ölme şansı da yüksekti. Pilotlar kararını verdi. Hepimiz öleceğine biz ölelim dediler ve kökner ağacı kümesine çarptılar. Pilotlar çarpma anında can verdiler ama bunun karşılığında planörü yavaşlatarak içerideki komandoları kurtardılar. Pilotların kökner ağacına çarpması bir komando hariç 14 komandonun hayatının kurtulmasına sebep oldu. Koca operasyondan geriye sadece türbülanstan kurtulan 1. Halifax kalmıştı. O da 3 saat sonra İskoçya'ya dönmeyi başarmış ve hayalet havalimanı Thamesford'a iniş yapmıştı. 1. Halifax haricindeki tüm vasıtalar harap olmuş, içlerindeki tüm pilotlar ölmüş, 7 komando can vermiş, 23 komando mucizevi bir şekilde nerede oldukları veya ne yapacakları hakkında hiçbir fikirleri olmadan can çekişerek de olsa hayatta kalabilmeyi başarmışlardı. 1. planörü dönen Halifax'tan alan Wilson'ın tek umudu henüz haber alamadığı 2. Halifax planör ikilisiydi. Fakat o umut da Haugland'dan gelen mesajla ortadan kalktı. Haugland Britanya'daki karargaha, Eureka 4 saattir açık, iniş ışıkları düzenli olarak yakılıp söndürülüyor ama hala herhangi bir planör beklenen noktaya iniş yapmadı şeklinde bir mesaj göndermişti. Bu demek oluyordu ki Freshman operasyonu katastrofik bir şekilde sonlanmıştı. Peki ya hayatta kalanlar? Onlara ne olacaktı? 38. Bölüm Hitler'in Emri. İkinci planörden sağ kurtulanlar birinci planördekilere göre daha fazla ve daha iyi durumdalardı. 14 komando birbirlerine olabildiğince yardım ederek birbirlerinin yaralarına ilk yardım uyguladılar. Ama durum kendi başlarını halledebilecekleri gibi değildi. Bu şekilde bir yere varamayacaklarını anlayan ekip, lideri iyi durumda olan iki komandoya işaret ederek, ''Siz iyi durumdasınız. Yakın kasabalara gidip bize yardım bulmaya çalışın. İlk tercihiniz bize doktor bulmak olsun. Baktınız hiçbir şey bulamıyorsunuz, o zaman Almanlar ile iletişim kurun. Savaş esiri olarak teslim olmayı kabul ettiğimizi, aksi halde direneceğimizi söyleyin. Almanlara esir olmak burada soğukta ölmekten iyidir.'' dedi. İki komando 3-4 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda Helleland köyüne vardılar ve burada evlerin kapısını çalmaya başladılar. Askerlere kapısını ilk açan kişi Trond Hovland adlı bir köylü oldu. 30'lu yaşlardaki Trond Hovland'ın babası bölgenin şerifiydi. Bu nedenle beklenmedik bir durumla karşılaştığını fark edince hemen babasına seslendi. Şansa o sırada evde olan babası da geldi ve hemen o da görüşmeye katıldı. İkisi de zayıf İngilizcesiyle İngiliz komandolarıyla iletişim kurmaya çalıştılar. Neden burada olduklarını anlamaya çalışıyorlardı. Komandoların ilk sorduğu şey İsveç buradan ne kadar uzaklıkta oldu? Şerif onlara çok uzakta olduğunu ifade edince iki komandonun da o anda suratları düştü. Demek ki hiçbir şekilde Almanlara yakalanmadan İsveç'e gitmenin yolu yoktu. Komandolar peki bize doktor bulabilir misiniz dediler. Şerif kısıtlı İngilizcesiyle bir şeyler anlatmaya çalıştı. Komandoların anladığı kadarıyla doktor 10 kilometre kadar ilerideydi ve bunun için doktora telefon açmaları gerekiyordu. Bir de telefon sistemi Almanların kontrolündeydi. Bir diğer deyişle telefon açmak, Almanlara komandoların burada olduğunu haber vermek demek oluyordu. Komandolar olsun dediler, zaten bu halde İsveç'e kaçamayacaklarına göre Almanlara teslim olmaktan başka şansları da yoktu. Sonuçta teslim olarak savaş esiri olacaklardı, burada ölmekten iyiydi. Şerif peki nasıl isterseniz dedi ve hızlıca en yakın Alman karargahını konu ile ilgili bilgilendirdi. Haberi alan Almanlar 20 dakika sonra olay yerine geldiler ve evdeki iki İngiliz komandosu ile görüştüler. Komandoları gören Alman teğmen hemen söze girişti. Evet sizi dinliyorum. İki İngiliz komandosu da Almanlara bakıyordu. Şık giyimleri, kendinden emin duruşları gerçekten de bahsedildiği kadar vardı. Alman teğmenle göz göze gelince hemen kendini toparlayan komando bekletmeden söze girdi. Biz şu anda detayını vermek istemediğimiz bir operasyon nedeniyle bir planörün içerisinde Norveç'e iniş yapacaktık. Fakat planörümüz kontrolsüz iniş sonucunda harap oldu. 14 kişiyiz, hepimiz yaralıyız ama sağız. İsterseniz sizi olay yerine götürebilirim. Savaş esiri olarak teslim olmak istiyoruz. Eğer savaş esiri olamayacaksak son kurşunumuza kadar direneceğiz dedi. Sözleri duyan Alman teğmen, hikayenizin detaylarını gerçekten merak ediyorum. Birinizi bu odada rehin tutmak kaydı ile bizi olay yerine götürmenize izin verebilirim dedi ve komandoların birinin rehberliğinde yola çıktılar. Olay yerine vardıklarında gördüklerine inanamadılar. Harap olmuş bir planör ve yerde yatan 12 İngiliz komandosu vardı. Harap olan planörün içerisinde de dışarı çıkarmadıkları bir ölü komando yatıyordu. Alman teğmen kendisini tutamayıp ne oldu burada dedi. İlk söze giren komandoların lideri oldu. Şu anda detay vermek istemiyoruz ama şunu belirtebilirim. Hepimiz silahlıyız. Son zamanlarda Hitler'in komandoları için özel bir emir verdiğini ve komandoların savaş esiri yapılmadan öldürüldüğünü duydum. Bunun gerçekliğini öğrenmek istiyoruz ve eğer savaş esiri olacaksak teslim olmak istiyoruz. Eğer öldürüleceksek son kurşunumuza kadar savaşırız dedi. Alman teğmen de merak etmeyin, ben size savaş esiri olacağınıza dair garanti veriyorum diyerek tüm komandoları ikna etti ve hepsini iki kamyona yükleyerek sabah saat 5.30 sularında Sletebo garnizonuna götürdü. Alman teğmen olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Sletebo garnizonuna geldiğinde hemen garnizonun lideri Wehrmacht amiri Walter Schrottberger'in yanına geçti. Amirim, bunlar İngiliz komandoları ve şu anda detay paylaşmadıkları bir nedenden dolayı buraya kontrolsüz iniş yapmışlar. Ama giyimlerinden ve kuşamlarından birer komando oldukları belli. Bana savaş esiri olacaksak teslim olmak istiyoruz. Yoksa son kurşunumuza kadar direneceğiz dediler. Ve ben de savaş esiri olacaklarının teminatını vererek hepsini buraya getirdim. Ne yapacağını bilemeyen amir, İngiliz askeri değil mi bunlar dedi. Alman teğmen, evet amirim dedi. Wehrmacht amiri Walter Schrottberger bu adamlarla ne yapacağını gerçekten bilmiyordu. Açıkça İngiliz askerleriydiler. Nişansız, haki rengi üniformaları, patlayıcıları, radyo ekipmanları, yalıtkan kablo makasları, ceplerindeki Norveç kronları ve üzerlerindeki hafif silahlarla açıkça bir sabotaj ekibiydiler. Öte yandan Hitler'in emri de çok açıktı. Her ne sebeple ve her ne şartla olursa olsun, Wehrmacht'ın eline geçen ajanlara sığınak sağlanmayacak ve bekletilmeden istihbarat toplama birimine sevk edilecek. Zaten istihbarat birimine sevk edildikten sonrası belliydi. Sabotaj girişimlerinden bunalan Hitler, istihbarat birimine sabotaj veya saldırı amaçlı gelen komandolar bekletilmeden öldürülecek diyerek kesin bir emir vermişti. Bu İngiliz komandoları istihbarat birimine sevk edilirse bunların da sonu aynı olacaktı. Cevaplar alınacak ve sonra bekletmeden öldürüleceklerdi. Walter Schrottberger bu komandolarla ne yapacağını düşünürken Gestapo durumdan haberdar olmuştu bile. SS Asteğmeni Otto Petersen Gestapo'nun talimatıyla komandoları teslim almak üzere garnizona gelmişti. Kızıl Şeytan olarak da bilinen Otto Petersen, Wehrmacht amiri Schrottberger'e "Führerimizin emri açık, acilen komandoları bizim himayemize teslim etmenizi talep ediyorum" dedi. Ama Schrottberger bunu yapamazdı ki, adamları savaş esiri olacaksınız diyerek teslim almışlardı. Şimdi nasıl göz göre göre teğmeninin sözünü yiyip İngiliz komandolarını cellatlarına teslim ederdi? Diğer yandan Hitler'in emrine de karşı gelemezdi. İyice ortada kalmıştı. Schrottberger Kızıl Şeytan'a dönüp "Zahmet etmeyin. Bu emri bizzat ben yerine getirmek istiyorum. Esirleri ben aldım. Önce sorgulayacağım, ardından da emrin gerektirdiği gibi öldüreceğim" dedi. Kızıl Şeytan "Emirler açık. Bana teslim etmenizi talep ediyorum" dese de Schrottberger "Ben halletmek istiyorum" diyerek Kızıl Şeytan'ı geri gönderdi. Schrottberger önce bir saat boyunca komandoları sorguladı ama komandolar isimleri ve yaşlarından başka bir bilgi vermediler. Aklındaki düşüncelerle mücadele eden Schrottberger, "Ben öldürmezsem Gestapo bunları konuşturana kadar işkence yapacak. Sonra da gözlerinin yaşlarına bakmadan öldürecek. Bari işkence görmeden öldürelim de sözümü tutamasak da acılarını azaltalım" diye düşündü. En nihayetinde de İngiliz komandoların platoya çıkarılmasına dair emir verdi. Yükseklere çıkartılan her bir İngiliz komandosunu iki silahlı Alman askeri takip ediyordu. Komandolar ne olduğunu anlamıştı ama artık çok geçti. Ağızları bile aranmış, siyanür hapları da ağızlarından alınmıştı. Komandoların hepsi platoda yan yana dizildi ve ateş müfrezesine tüfeklerini kaldırmaları ve nişan almaları talimatı verildi. Ateş müfrezesi tüfeklerini kaldırdı ve gelen emirle birlikte sonsuzluğa doğru ateş ettiler. Komandoların hepsi teker teker idam edildi. Peki ya ilk planördekiler? Onlar ne durumdaydı? 39. bölüm. Hedef belirlendi. İlk planörün çarpma sesini duyan bölgedeki çiftçi Torvald Flieg Dahlen hemen planör enkazının yanına gelmiş ve sağ kurtulan komandoları evine almıştı. Bazıları ağır yaralıyken bazılarının durumu da rahatlıkla yürüyebilecek kadar iyiydi. Hemen evde yaralılara ilk yardım uygulayan Torvald Flieg Dahlen bu kadar kişiye tek başına yetişemeyeceğini anlayınca komşusu Jonas Haheller'e de haber vermişti. İkisi birlikte yaralılara müdahale etmişler ve yaralıların isteği üzerine Alman yetkililere haber vermemişlerdi. Ama bu sadece 24 saat sürebildi. Önceki gece teslim olan komandolardan dolayı hala dışarıda bir yerlerde saklanmış İngiliz komandoları olabilir diyerek arama tarama faaliyetlerini artıran Almanlar bölgedeki her evi aramış, çiftçinin evindeki 9 komandoyu ve 1. planörün enkazını da bulmuşlardı. Komandoların hepsi Alman askerleri tarafından esir alınarak bir bota bindirilmiş ve toplama kampına götürülmüşlerdi. Önceki sabah 2. planördeki İngiliz komandolarının Kızıl Şeytan'a teslim edilmediğini öğrenen üst düzey Gestapo Heinrich Feilis, Hitler'in açık emrine rağmen İngiliz komandolarının kendilerine teslim edilmemesinden dolayı oldukça öfkelenmişti. Önce olaya karışan tüm Wehrmacht subaylarının yargılanmasını emretti, ardından da SS'in başı Heinrich Himmler'i olayla ilgili bilgilendirdi. "İngiliz askerlerinin hepsi askeri otoriteler tarafından idam edildi. Herhangi bir istihbarat alma şansımız kalmadı." Norveç'te yaşamaya ve ölmeye karar veren soluk benizli adam Heinrich Fayelis, bir istihbaratın daha ortadan yok olmasına izin vermemek için birinci planörden kurtulan 9 kişinin var olduğunu öğrenir öğrenmez, ne pahasına olursa olsun bu sabotajcılardan en detay istihbaratın bile alınmasını emretti. Ardından da iki planörü de en kör noktasına kadar arayın ve tüm bulduklarınızı bana getirin dedi. İkinci planör Almanlara bir sürpriz bırakmıştı. Komandolar teslim olmadan önce tüm haritaları ve belgeleri yaktıklarını düşünürlerken aslında planörde bir harita bıraktıklarını fark etmemişlerdi. Haritanın üzerinde mavi ile işaretlenmiş bir yer vardı. Vemork. Demek ki hedef Vemork'tu, yani ağır su. Şimdi daha fazlasının öğrenilme zamanıydı. Hedefin Vemork olduğunun öğrenilmesi konunun Norveç'in işgalinden sorumlu Nazi generali Falkenhorst'a kadar gitmesini sağladı. Detayları öğrenen general Falkenhorst, yeni ele geçirilen 9 komandonun 30'lu yaşlarda olan Fayelis tarafından sorgulanacağını öğrenince, ''Bu üst düzey bir konu. Fayelis bu konuda deneyimsiz kalabilir. Bu nedenle durumu bizzat incelemek istiyorum.'' 4 yaralıyı Stavanger'daki hapishaneye götürüp idam edin. Diğer 5 sağlıklı komandoyu da benim yanıma Oslo'ya getirin dedi. 4 yaralı Stavanger'de hapishaneye götürüldüklerinde önce kendilerini Dr. Fritz Zeiling karşıladı. Onları yataklarına yatıran Zeiling durumlarını inceleyip yanlarından ayrıldı. Çok geçmeden kapıdan tekrar giren Zeiling'in yanında bu sefer bir de beklenmedik bir misafir vardı. Kırmızı şeytan Otto Petersen. Kapıdan giren kırmızı şeytan doktor ile birlikte 4 komandoyu da idam etmek üzere komandoların yataklarının yanına geldi. Doktor 3 yaralının kanına tifüs ve morfin enjekte etti, ardından da kana hızlı karışsın diye damarlarına hava bastı. Aralarından bir tanesi yaşananları görerek direnmeye çalışınca kırmızı şeytan 4.'yü de kafasından vurarak öldürdü. Vakit geçmeden hapishaneden çıkarılan 4 ceset ayaklarına taş bağlanarak denize atıldı. Geri kalan 5 komando ise işkence görüp sorgulanmak üzere Oslo'nun yolunu tutmuşlardı. Falkenhorst'un emrine amade edilmek üzere Green'in konsantrasyon kampına götürülen 5 komanda 18 Ocak 1943 tarihine kadar burada tutuldu. Almanlar kendilerine has yöntemleriyle Freshman operasyonuna dair tüm bilgileri aldıktan sonra 18 Ocak 1943'te bunlar daha fazla işimize yaramazlar, her şeyi öğrendik diyerek 5 komandoyu yakındaki bir ormana götürüp Gestapo'nun ateş müfrezesi aracılığı ile idam ettiler. Çıktıkları yolun geri dönüşü olmadığını bilen İngiliz komandolarından geriye hiçbir şey kalmamıştı. Hayali kurulan Freshman operasyonu İngilizler için bir kabusa dönüşmüştü. 12. ayrının sonu. Sayfa 210.